Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı 10 Tefekkürü başlıklı yazısını sunacağız. Ona itaat, Hakk'a itaat. Ayet-i kerimede buyrulur. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü o her şeyde üsve-i hasenedir. Allah'ın razı olacağı en güzel kulluğu, en muazzam ahlakı, en müstesna muamelatı sergilemek, yaşayarak, yaşatarak öğretmek üzere bütün kainata muallim olarak gönderilmiştir. Aile hayatında, iş hayatında, cemiyette, kumandanlıkta, ferde, cemiyete, asırlara örnek. Kelamda mucize Kur'an-ı Kerim olduğu gibi insanda da harika odur. Üsve-i hasene en güzel örnek. En ideal aile hayatının sırrını öğrenmek isteyen, onun kurduğu cihanın en mes'ud ailesine bakmalıdır. İdeal toplumu arayanlar için onun asrı, yani asr-ı saadet en güzel örnektir. 7'den 70'e her insan onun hayatına bakarak problemlerini halledebilir, telafi edebilir. Rabbimiz, La ilahe diyerek İslam'a girerken kalpten nefsani arzuları bertaraf etmemizi arzu ediyor. İllallah diyerek de ruhani istidatları inkişaf ettirmemizi istiyor. Böylece kalp Cenab-ı Hakk'ın tecelli mekanı olacak. Bu da Muhammedur Resulullah'ı tasdik etmekle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kalpten tanımak da olacak. Onun şahsiyetine hayran olmakla, sünnetine tabi olmakla müyesser olacak. Allah katında kıymet kazanmak istiyorsak o cevheri yüreğimizde taşımalı, onun ahlakıyla ahlaklanıp istikameti üzere yaşamaya gayret etmeliyiz. Zira Fahri Kainat Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmaktadır. Bu beraberliğin hakikati ise hal beraberliği, amel beraberliği, ahlak beraberliği, his ve fikir beraberliği, velhasıl istikamet beraberliğidir. Bir teşbihle ifade edersek, gül ağacından murat ne kök, ne gövde, ne diken, ne yaprak, sadece güldür. Bütün çiçekler içinde en zarifi ise yine güldür. Yaprak için o gülle beraberlik ne büyük bir şereftir. Gövde için o güle hizmet ne büyük nimettir. Hatta ayağı dibindeki toprak için o gülün şebnemleriyle ıslanmak, onun ıtırıyla bezenmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Şehzadi Gülistan'ında bu bahtiyarlığı şu temsille anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum. Ah mübarek, sen misk misin, anber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum. Kil bana şöyle cevap verdi. Ben bir gülün toprağıydım. O gülün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğruldum. Ben aslında alalade bir kilim. Bu koku onundur. Fuzuli, Gül-i Gülzar-ı Nübüvvet Efendimizin eşsizliğini şöyle ifade eder. Suya virsün baban, gülzarı zahmet çekmesün. Bir gül açılmaz, yüzün tek virse bin gülzare su. Yani bahçıvan, gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa, ya Resulallah, yine de senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz. Mevlana Hazretleri buyurur. Ey gafil! Musa ve Ahmet'in mucizelerine nazar et. asa nasıl ejderha oldu ve hurma kütüğü nasıl irfan sahibi oldu ve inledi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. Sen ey insan bir ağaçtan da aşağı değilsin. Hannane direği ol da sen de ayrılıktan inle. İnle çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem de senin için ümmeti, ümmeti diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmakta. Ahsen-i takvim olan insanın varlık nurunun kıymetini idrak etmesi, onu idrak ederek ona yakınlık için inlemesi ve yanması elbette sair mahlukattan farklı ve müstesna olmalıdır. Bunu ifade için Hazreti Mevlana'dan ilhamla denilmiştir ki, odun yanar kül olur, gönül yanar kul olur. Hayatiyetini kaybetmiş, ölü bir kütükten bir şey beklenmez. Gafil insan için cehennem vardır. Fakat gönlü diri, gözleri mana ve hakikatleri açık, kulağı hakka ve hayra amade bir mümin, idrak ettiği hakikatlerle hamlıktan kurtulur, pişmeye başlar. Sonunda yanar. Elbette onun yanışı, bir odunun yanıp kül oluşu, hiç oluşu gibi bir yanış değildir. Ni'mel abdü metkine mazhar bir kul haline getiren bir yanıştır. Sevdiğinde fani eden bir yanış ve kavruluştur. Neticesi cennettir. Tıpkı pervanenin yanışı gibi. Büyük şair ve mütefekkir Muhammed İkbal, uzakta ve karanlıkta kalanlarla nura koşan, aşkla yanıp nur olanları şöyle bir temsille anlatır. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duydum. İbn Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Felsefenin bitmek bilmeyen kuru satırları ve o satırlardaki solgun harflerin arasında kesindim ve onları kemirdim. Fakat bu hayatın manasını bir türlü anlayamadım. Kabuslu çıkmaz sokakların hazin bir yolcusu oldum. Bir güneşim yok ki günlerimi aydınlatsın. Güvenin bu feryadına mukabil pervane, güveye yanık kanatlarını gösterdi. Bak dedi, ben bu aşk için kanatlarımı yaktım. Sonra da şöyle devam etti. Hayatı daha canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da aşktır. Yani pervane güveye yanık kanatlarını göstererek hal lisanıyla, sen bu felsefenin çıkmaz sokaklarında helak olmaktan kendini kurtar. Mesnevi'nin aşk, vecd ve feyz dolu mana teryasından nasiplenerek vuslata kanatlan demekteydi. Bu temsilde yaşanmayan, amelsiz, kuru ilim sahibi, ihlas ve takvadan mahrum olarak kara kitaplara yaslanmış bilgiçler güveye benzetilir. Takva, haşiyet ve muhabbetle yanan aşık gönüller, ilmiyle amil, yanık gönüllü ariflerse pervaneye teşbih edilir. O pervanelerin Allah Resulü'nden ayrı düşme korkusuyla inleyenlerin en güzel misali Hazreti Sevban'dı. Sevban radıyallahu anh bir gün Efendimiz'in yanına geldi. Efendimiz onu çok mahmum, mahzun ve kederli gördü. Sevban, nedir derdin buyurdu. Sevban içli içli anlattı. Anam babam ve bu canım sana feda olsun ya Resulallah. Sohbetinde halden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Benimse ne olacağım ve nerede savrulacağım belli değil. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamen mahrum kalacağım. Bu hal beni yakıp kavuruyor ey Allah'ın Resulü. Efendimiz bir müddet sükût etti. Ondan sonra ey Sehban, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Seba'nın belki bu dünyada bir dikili ağacı bile yoktu. Fakat o dünyanın en zengin insanıydı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetine ram ve beraberlik sırrına mazhar olmuştu. Bir ormanı dışarıdan seyredince sadece bir resim tablosu olarak bir güzellik arz eder. Yaklaşınca her bir ağacın, her bir çiçeğin, her bir meyvenin güzellikleri temaşa edilir. Seyredilmekte de kalmaz. Raihaları koklanmaya, kuş cıvıltıları işitilmeye, meyveleri tadılmaya başlar. Yani ormanla temsil edilen hakikat bizzat hakkal yakin yaşanır. İşte ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i uzaktan seyretmedi, yakından tanıdı. Onunla maiyet, beraberlik sırrına erdi. Her biri kendi istidadınca onun nuruyla boyandı, ahlakıyla ahlaklandı. Sevban gibi Resulullah aşıkları ona yaklaşmak uğrunda her fedakarlığa gönüllü, her meşakkate razıydılar. Mütakip nesillerde de onun aşıkları, onun kardeşleri arasına iltihak edebilme çırpınışında her fedakarlığa gönülden koştular. Bursa kadısı Mahmud Efendi, bütün dünya makam ve debdebesini geride bırakarak üftade kapısında hizmetkar oldu. Allah ve Resulüne yaklaşma yolunda kendisine ayak bağı olan nefsani problemlerini yenmek için üstadının emriyle sırtında kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer sattı. Dergahta tuvalet temizledi. Hiçliğe erişti. Fakat nihayetinde dilinden hikmetler dökülen ve cihan padişahlarının da onun önünde hürmetle eğildiği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri oldu. Halid-i Bağdadi zahiri ilimlerde zirveydi. Ona Şems-ü Şumus, güneşler güneşi diyorlardı. Fakat o da asıl tahsilin Allah ve Resulünü yakından tanımak olduğuna dair bir işaretle binlerce kilometre yol aşıp Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin dergahına vardı. Geldiği haber verilince Abdullah Dehlevi onu karşılamadı. Tuvaletleri temizlemeye başlasın diye haber gönderdi. Mevlana Halid ilmiyle gururlanmadan hemen hizmete koyuldu. Kuyudan su çekerek omzunda yaralar bırakan tahta terazilerde kovalarla taşıyarak aylarca hizmet etti. Ancak bu hizmetlerden sonra üstadı onunla bizzat alakadar olarak kısa sürede onu yetiştirdi ve seyr-ü sülukunu tamamlamış ve vazifelendirilmiş olarak memleketine gönderdi. Yolcu ederken de şehrin dışına kadar kilometrelerce mesafede onun yanından yürüdü ve sadrımda ne varsa aldı, götürdü dedi. Esas tahsil Allah Resulünü yakından tanıyabilmek. Yakından tanıyanlar abad olur, uzaktan bakanlarsa berbat olur, kahrolur gider. Peygamberimize ittiba Allah'ın muhabbet ve mağfiretine vesile olur. Allah ve Resulüne muhabbet, rakik gönüllü, deruni hissiyatlı, istidatlı aşıkları bir becd ve istirak haline sevk etmiştir. Onların içli bir numunesi olan Fuzuli, gözlerinden akan yaşlarda, nehirlerin çağıldayışında, gökte ve yerde, her şeyde Allah Resulüne muhabbetli bir akış görür. Kainatta nereye baksa, neyi görse, her şey ona Allah Resulünü hatırlatmaktadır. Çağıldayarak akan bir dere, onun gönlüne şöyle delirmektedir. Hakih payine yetem der, ömürlerdir muttasıl, başını daştan daşa uğrup gezer avare su. Yani, o rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı, mübarek toprağına ulaşayım diye sular hiç durmadan, ömürler boyu başlarını taştan taşa vurarak abare ve meclup bir şekilde akmaktadır. Esat Erbili Hazretleri'nin aşkıysa gönülde aşk ateşinin hararetiyle tezahür eder. O öyle bir yanış halindedir ki, güneşin hararetinin bütün dünyayı sardığı gibi, aşk-ı Muhammedi'de onun bütün dünyasını doldurmuştur. Her ne yöne baksa ateştir. Tecellâ-yı cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Yani, Habibim senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan ilkbahar dahi ateş kesilmiş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken bile aşk ateşi içinde. Onun aşıklarında bu muhabbet ve ittibaın tezahürleri de farklı farklıdır. Yine o hidayet güneşine aşık, nurlu bir hilal olan hak dostu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 63 yaşında ebediyete irtihal ettikleri için, bu yaştan sonraki ömründe yeryüzünde dolaşmaya veda etmiş, vefat edinceye kadar 10 yıl mezar gibi bir yerde irşat hayatına devam etmiştir. Büyük hadis alimi İmam-ı Nebevi Hazretleri, Peygamber Efendimizin karpuzu nasıl yediğine dair malumat tespit edemediğinden ne yapacağını bilemedi, karpuz yemedi. Ona ittiba edemeyeceği için karpuz ona tatlı gelmedi. Çünkü onun lezzet aldığı tek şey Fahri Kainat Efendimiz'e her halinde tabi olmaktı. Bunlar zihnin değil, kalbin tahsilidir, gönlün talimidir. Bunları bir başkasının taklit etmeye kalkması uygun değildir. Bunlar gönülden taşarak samimiyetle yaşanmış hususi hallerdir. Onların muhabbetleri fedakarlıkla tezahür etti. Fedakarlıkları da zaferlere vesile oldu. Vehb bin Kepşe radıyallahu anh, Çin'e giderken yorulmadı, üşenmedi. İbn Abbas'ın kardeşi Semerkant'a gitti, o da aynı şekilde hiçbir bezginlik göstermedi. Allah Resulü'nün muhabbeti ve onun bir müjdesine nail olma heyecanı, Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'ye 80 yaşında yollara düşüp İstanbul'un fethi için seferlere katılma enerjisi oldu. Onlar cellatlardan, düşmanlardan ve eşkıyadan korkmadı. Onların bir tek korkusu Allah ve Resulünün sevgisinden ve onu tanımaktan mahrum olmaktı. Onlar için dünyada en büyük kayıp buydu. Dünyanın bir metaını, makamını ve servetini kaybetmek değildi. Yaman Dede Galata Mevlevi Hanesi'ne giderken yolda duvara yaslanmış, mecalsiz ve takatsiz bir vaziyetteyken kendisine bir talebesi denk gelir. Der ki, ''Hocam, herhalde hastasınız. Sizi doktora götürmemi ister misiniz?'' Yaman Dede derin bakışlarını talebesine çevirir. ''Hayır evladım, hasta değilim. Sadece hatırıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun muazzam ve muhtena hal ve şahsiyetini düşündükçe dehşete gelip kendimi kaybediyorum. Onu idrak hususunda takatim kesiliyor. Ayakta duracak mecalim kalmıyor. Hâsiz ve perişan düşüyorum. Onun yazdığı naat-ı şerif de bu hissiyatı ne güzel ifade eder. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Efendimiz'i hatırlamak büyük fetihlerin kuvvet ve heyecanı da oluyordu. Onun emaneti olan İslam Birliği'nin muhafaza namına Şark seferine çıkan Yavuz Sultan Selim Han, üst üste tecelli eden büyük fütuhatlardan sonra dönerken, İstanbul halkının kendisini büyük bir heyecanla beklediğini haber aldı. Bunun üzerine şehre yaklaşmış olmasına rağmen ordusunu Çamlıca'nın arka eteklerinde konaklatarak hemen İstanbul'a girmedi. Nefsine mağlup olmamak için takva ve mahviyet libasına bürünüp lalası Hasan Can'a "Hava kararsın, herkes evlerine dönsün de ondan sonra İstanbul'a girelim. Fanilerin alkışları, zafer tahtları ve iltifatları bizi nefsimize mağrur edip yere sermesin" dedi. Akşam olup her yer karardıktan sonra gizlice ve alayişsiz bir şekilde şehre girdi. Bu derviş yürekli sultan bir Allah dostuna ram olmanın kıymet ve değerini ifade sadedinde şöyle demiştir. "Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden âlâymış." Hakikaten onun için sultanlık, takdirin omuzlarına yüklediği bir vazifeydi. Nitekim Trakya seferine çıktığında Yavuz'un sırtında Şirpence adlı tehlikeli bir çıban çıkar. Yara içine derinleşince Hasan Can durumun nezaketini gözyaşları içinde şöyle ifade eder. "Padişahım, şimdi Allah'la beraber olmak zamanıdır." Yavuz ise şu manidar cevabı verir. "Ya bunca zamandan beri bizi kiminle bilirdin?" Daha sonra Yavuz, Nedim'inden kendisine bir Yasin-i Şerif okumasını talep eder ve son nefesini huzur içinde verir. Sıradan insanından kadığı ve hükümdarına bu zirve insanları kim yetiştirdi? Bu mükemmel şahsiyetler hangi mektebin mezunudur? Bir çoban ki kendisine gayrimeşru bir dünya metaı teklif edildiğinde Allah korkusuyla titreyerek parmağını semaya kaldırıp der ki, "Allah görmüyor mu? Allah nerede?" Yine bir hizmetkar ki günlük yegane yiyeceğini aç bir köpeğe verir ve yine böyle yaptığını soran kişiye der ki, "Onu da beni de yaratan aynı Allah. O burada garip, belli ki uzaktan gelmiş. Aç kalmasına gönlüm razı olmadı." Düşünelim, bu kimseler hangi fakültede tahsil yaptı, hangi master yahut doktora programından mezun oldu? Onlar Allah Resulüne muhabbet ve onunla kalben beraberlik tahsiliyle bu kıvamı kazandılar. Gururu, bencilliği, cimriliği ve cehaleti ayaklarının altına alıp tevazuyu, fedakarlığı ve cömertliği taç ettiler. İşte asıl tahsil. Kendimizi Seyban ve bu büyük peygamber aşıklarıyla mukayese ettiğimiz zaman acaba bu sevginin neresindeyiz? Ahirette ondan ayrı düşme korkusu bizi ne kadar endişelendiriyor? Bugün Resulullah Efendimiz'i tanıyabilirsek, yarın mahşerde o da bizi tanır. Havuz kenarında bizi kabul eder. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa o da bize nazar kılar. Onu duyar ve dinlersek o da bizi ihsanlarıyla abad eder. Kısacası biz ona tabi olalım ki o da bize, peygamber de sizin üzerinize şahit olsun buyurulduğu üzere şahit ve şefaatçi olsun. Dünyaya Efendimiz'den tahsil görmeye geldik. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in ilk emri yaratan Rabbinin adıyla oku fermanı olmuştur. Fahri Kainat Efendimiz bu ilahi emre muhatap olunduğunda Hira mağarasında tefekkür ve tezekkür için inziva halindeydi. Yani peygamberlik öncesinde cahilliğe zulüm ve zulümatı içinde bizar olan kalbi Muhammedi yanına az bir azık alarak uzete çekiliyor, Kabe'yi seyrederek uzun ve derin tefekkürlerle ferahlıyordu. Yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle ilk vazife tefekkür olarak beyan buyurulmuş oldu. Çünkü tefekkür imana, ibadete, ahlaka ve her şeye vesile. Tefekkürümüz için üç yardımcı var. mümin birbirini tefsir ve şerh eden üç ayrı harika tecelliden istifade eder. İnsanın kendi mahiyeti, özü, cevheri, Kelamullah, Kur'an-ı Kerim ayetleri, bir kainat kitabı olan Cihan Dershanesi. İnsanoğluna akıl bu ilahi sır ve hikmetleri temaşa ve tefekkür edebilmesi için verilmiştir. Esasında bütün alem esma terkiplerinin tecellilerinden ibarettir. Bu manada cihan, onu ayna yapacak olan kimyevi terkibi sırrı çekilmemiş bir cam levha halindedir. O levhaya ayna vasfı kazandıracak bir ilahi terkip, sır olarak yaratılan insan, onu tamamlar ve tefekkür nazarıyla bakıldığında alem, insana bir endam aynası olur. İnsan, onda kendinin hiçliğini ve yaratılış cevherini görür ve bilir. Bu tefekkürle nefsini bilen Rabbini bilir. Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak bütün esmayı öğretmiştir. İnsanoğlu Rabbinin kendisine lütfettiği bu ilim ve hususiyetlerle yeryüzünde Hakk'ın şahidi olacak, kainat kitabının ve Kur'an-ı Hakim'in rehberliğinde kendi özündeki sırları ve hikmetleri okuma gayretinde olacaktır. Bu gayret ona marifetullah'a mesafe kat ettirecektir. Kainat, Kur'an-ı Kerim mucizesinin bir nevi mufassal tefsiri demektir. Yani Kur'an-ı Kerim, kelimelerden oluşan bir cihan, kainatsa kelimeleri olmayan bir Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim, son Peygamber Efendimizin kıyamete kadar baki mucizesidir. Önceki semavi kitaplar tahrife uğramışken, Kur'an ilahi siyanetle muhafaza edilmiştir. Kur'an-ı Kerim muhteşem ilahi diksiyonuyla, nazmındaki müstesna letafet ve azametiyle, manalarında uçsuz bucaksız derinlik ve zenginlikle, mükemmel belagat ve fasahatiyle, muhtevasındaki insan ve toplumun ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi ve siyasi bütün dertlerine şifa ve derman oluşuyla, gaybtan verdiği haberlerle ve kıyamete kadar insanoğlunun emekliye emekliye bulduğu kevni ve ilmi hakikatleri asırlar önce ifade etmesiyle mucizeler mucizesi bir harikadır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Tefekkür gibi ibadet yoktur." Bazen Allah Resulü ashabının suallerine onları tefekkür ettirerek cevap verirdi. Ebu Rezin anlatıyor. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir?" diye sordum. Efendimiz, "Sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı?" buyurdular. Ben, "Elbette" deyince, "İşte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir" buyurdular. Cenab-ı Hak bizleri de Kur'an-ı Kerim'i tezekkürle tilavet edebilenlerden, kainatı tefekkürle temaşa edebilenlerden eylesin. Kalplerimizin tefekkür ve tehassüsüne Allah Resulü'nün ruhani dokusundan nasipler lütfeylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından "Onun Muhteşem Ahlakı 10, Tefekkürü" başlıklı yazısını paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.